Ayrım 14. 12 Gezici Öykü. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 161. Karda kanizlerin. Akşam hava kararırken sınıra vardıklarında Nina da Conte, nikah yüzüklü parmağının hala kanamakta olduğunu fark etti. Üç köşeli rugan şapkasının üzerine kaba yünden bir battaniye atmış olan jandarma eri, Pirenelerden esen sert rüzgardan devrilmesin diye büyük çaba harcadığı bir karbür lambasının ışığında pasaportlarını kontrol etti. Geçerli iki diplomatik pasaport olmasına rağmen jandarma eri, resimlerin kendilerine benzeyip benzemediklerini doğrulamak için lambayı kaldırdı. Nina da Conte, cıvıl cıvıl gözleri, parlak Karayip güneşinin Ocak ayının kasvetli alacakaranlığında hala yansıdığı karamela rengi teniyle sanki bir kız çocuğu gibiydi. Tüm sınır garnizonunun bir yıllık maaşıyla bile satın alınamayacak, sırt parçalarından yapılmış vizon bir mantoya boynuna kadar sarılmıştı. Arabayı kullanmakta olan kocası Billy Sanchez de, Avila, ondan bir yaş küçük ve neredeyse onun kadar güzeldi. Ekosa bir ceketle spor bir kep giymişti. Eşinin tersine uzun boylu ve atletik yapılıydı ve masum yüzlü kabadayıları hatırlatan demir gibi bir çene yapısına sahipti. Ama her ikisinin de durumlarını en iyi ortaya koyan şey, içi ham deri kokan bu yoksul sınır bölgesinde eşi görülmedik platin renkli otomobildi. Arka koltuklar, yepyeni bavullar ve henüz açılmamış pek çok hediye kutusuyla tıklım tıklım doluydu. Ayrıca Nina de Conte'nin yazlıktaki genç grubunun karşı çıktığı aşka kapılmadan önce hayatının en büyük tutkusu olan tenor saksafon da oradaydı. Jandarma eri damgalanmış pasaportları geri verdiğinde Billy Sanchez, karısının parmağını tedavi edebilecekleri bir eczanenin nerede bulunabileceğini sordu. Jandarma eri de rüzgara karşı sesini duyurmak için bağırarak Fransız tarafındaki Handeya'da sormalarını söyledi. Ama Handeya'daki muhafızlar ceketlerini çıkarıp gömlekle masa başına oturmuşlar, sıcacık ve iyi aydınlatılmış, camdan kulübelerin içinde ekmeklerini şarap dolu fincanlara batırarak yerlerken bir yandan da iskambil oynuyorlardı. Arabanın büyüklüğünü ve türünü şöyle bir görmeleri, Fransa'ya girmeleri için işaret etmelerine yetmişti. Billy Sanchez klaksonu üst üste çaldı ama muhafızlar kendilerini çağırdığını anlamadılar. Yalnızca içlerinden biri camı açarak rüzgarındakinden daha büyük bir öfkeyle bağırdı. Merde, allez vous-en. Allah kahretsin, çekip gitsenize. Çevirinin notu. Bunun üzerine Nina da Conte mantosuna kulaklarına kadar sarılmış olarak arabadan indi ve kusursuz bir Fransızca ile muhafıza nerede bir eczane bulabileceğini sordu. O da her zamanki alışkanlığıyla ağza ekmek dolu olarak bunun onun işi olmadığını, hele böyle bir fırtınada onu hiç ilgilendirmediğini söyleyerek küçük pencereyi kapattı. Ama sonra gerçek vizonun parıltıları arasında yaralı parmağını emip duran kıza dikkatle baktı. Böyle korkunç bir gecede onu büyülü bir görüntü sanmış olsa gerekti. Çünkü o anda davranışı değişmişti. En yakın kentin Biarritz olduğunu ama kış ortasında ve böylesine çılgınca esen bir rüzgarla belki de biraz daha ilerideki Bayonne kadar açık bir eczane bulamayacağını anlattı ona. Önemli bir şey mi diye sordu. Hiç değil diye gülümsedi Nina da Conte. Ucunda gülün diken yarasının belli belirsiz görülebildiği elmas yüzüklü parmağını ona göstererek sadece diken battı. Bayonne varmadan kar yeniden yağmaya başlamıştı. Saat henüz 7'yi geçmiş değildi. Ama fırtınanın şiddeti yüzünden sokakların ıssız, evlerin de kapanmış olduğunu gördüler. Ve bir eczane bulamadan birkaç tur attıktan sonra yollarına devam etmeye karar verdiler. Billy Sanchez bu karara sevinmişti. Ender bulunan otomobillere karşı bastırılmaz bir tutkusu, bu tutkuyu doyurmak için fazlasıyla suçluluk duygusuna ve olanaklara sahip bir de babası vardı ve düğün hediyesi olarak bu üstü açılır Bentley gibisini de hiç kullanmamıştı. Direksiyon başında öylesine kendinden geçmişti ki, ne kadar çok kullansa kendini o kadar az yorgun hissediyordu. Splendid Oteli'nde balayı gecesi için bir daire ayırttıkları Bordo'ya o gece varmaya can atıyordu. Ve gökyüzünde bunu engelleyebilecek şiddette rüzgarda olamazdı. Yeterince kardı. Oysa Nina da Conte, Madrid'den bu yana yaptıkları yolun, özellikle de şiddetli dolu altında geçtikleri yamaçta daracık bir çıkıntı halindeki son bölümü yüzünden bitkin bir haldeydi. Bunun için de akmaya devam eden kan dursun diye yüzük parmağına bir mendil sarıp iyice sıkarak derin bir uykuya daldı. Billy Sanchez ancak gece yarısı olmak üzereyken, kar artık yağmaz olup rüzgarla çamlar arasında ansızın durduğunda ve bozkırların üzerindeki gökyüzü buz gibi yıldızlarla dolduğunda fark etti bunu. Bordo'nun uyuyan ışıklarının önünden geçmiş ama yalnızca yoldaki bir benzin istasyonunda depoyu doldurmak için durmuştu. Çünkü hala hiç soluk almadan Paris'e varacak güçte hissediyordu kendini. 25 bin sterlinlik kocaman oyuncağıyla öylesine mutluydu ki, yüzük parmağındaki bandaj, kandan sırılsıklam olmuş ve genç kızlık uykusunda ilk kez olarak belirsizlik rüzgarları eserek, yanı başında uyumakta olan o ışıl ışıl kızın da öyle hissedip hissetmediğini kendi kendine sormadı bile. 3 gün önce, oradan 10 bin kilometre uzaktaki, Cartagena'da Indias'ta, oğlanın ailesinin şaşkınlığı, kızınkinin de hayal kırıklığı içinde ve başpiskoposun kişisel kutsamasıyla evlenmişlerdi. Kendileri dışında hiç kimse bu beklenmedik aşkın ne asıl nedenini anlamıştı ne de kökenini. Her şey düğünden 3 ay önce deniz kenarında geçirilen bir pazar günü, Billy Sanchez'in çetesinin Marbella plajındaki kadınlara ait soyunma odalarını bastıklarında başlamıştı. Nina da Conte 18 yaşını daha yeni bitirmiş, İsviçre'de, Saint Blaise'de, Chantelaine yatılı okulundan henüz dönmüştü. Dört dili hiç şivesiz konuşuyor, tenör saksofonu ustaca çalabiliyordu. Ve döndüğünden beri deniz kenarında geçirdiği ilk pazardı bu. Mayosunu giymek üzere tam soyunmuştu ki, yandaki kulübelerden telaşlı sesler ve baskın naraları duyulmaya başladı. Ama kapının sürmesi parça parça yerinden fırlayıp hayal edilebilecek en yakışıklı haydudu karşısında görene kadar neler olup bittiğini anlayamadı. Delikanlının üzerindeki tek şey, leopar derisi taklidi incecik bir mayoydu. Güzel ve elastiki vücudu, denize alışık insanların bronz rengindeydi. Bileğine Romalı gladyatörlerinki gibi madeni bir bilezik takılı, sağ elinin yumruğuna öldürücü bir silah görevi yapan demir bir zincir sarılıydı. Boynunda da yüreğindeki telaşla sessizce atan, üzerinde aziz resmi olmayan bir madalyon asılıydı. İlkokulu birlikte okumuşlar, pek çok doğum günü partisine birlikte katılmışlardı. Çünkü her ikisi de sömürge zamanlarından beri kentin kaderini keyfince saptayan taşra sülalelerinden geliyordu. Ama o kadar uzun yıllardır görüşmemişlerdi ki ilk bakışta birbirlerini tanıyamadılar. Nina da Conte çıplaklığını saklayacak hiçbir şey yapmadan öylece hareketsiz ayakta duruyordu. Bunun üzerine Billy Sanchez baskının çocukça seremonisini yerine getirdi. Leopar derisi desenli minik mayosunu indirdi ve dikilmiş durumdaki hatırı sayılır organını ona gösterdi. Kız hiç şaşırmadan dimdik ona bakıyordu. ''Daha büyüklerini ve daha sert olanlarını gördüm.'' dedi korkusunu yenerek. ''Bu yüzden ne yapacağını iyi düşün. Çünkü benimle olduğunda bir zenciyle olduğundan daha iyi davranmak zorundasın.'' Aslında Nina da Conte yalnızca bakire olmakla kalmıyordu. O zamana kadar çıplak erkekte hiç görmemişti. Ama böyle meydan okuması etkisini göstermişti. Billy Sanchez'in aklına gelen tek şey, eline sarılı zincirle duvara öfkeli bir yumruk indirmek olmuş ve kemiklerini parçalamıştı. Kız onu arabasıyla hastaneye götürmüş, nekaat devresini geçirmesine yardımcı olmuş ve sonunda güzel güzel sevişmeyi birlikte öğrenmişlerdi. Haziran ayının zor akşamlarını Nina da Conte'nin ailesinden 6 saygın kuşağın gelip geçmiş oldukları evin içe bakan terasında geçirmişlerdi. Kız saksafonla moda olan şarkıları çalıyor, oğlan da eli alçıya alınmış olarak huzursuz bir şaşkınlık içinde hamaktan onu seyrediyordu. Evin körfezin kokuşmuş sularına bakan bir sürü büyük boy penceresi vardı. Manga mahallesinin en büyük, en eski evlerinden biriydi ve aynı zamanda hiç kuşkusuz en çirkiniydi. Ama Nina da Conte'nin saksafon çaldığı satranç tahtasına benzer kareli terası, öğleden sonra saat 4'teki sıcaklıkta bir vaha gibiydi. Terasın baktığı koyu gölgeli avludaki mango ve muz ağaçlarının altında, evin ve aile anılarının öncesinden kalma, isimsiz taşıyla bir mezar vardı. Müzikten en az anlayanlar bile saksafonun sesinin böylesine soylu bir eve uymadığını düşünüyorlardı. Onu ilk duyduğunda Nina da Conte'nin büyük annesi kulağa tıpkı vapur düdüğü gibi geliyor demişti. Annesi de onun rahatlık olsun diye eteklerini baldırlarına kadar kaldırıp dizlerini açarak ona müzik için gerekli görünmeyen bir şehvetle değil de başka türlü çalması için boşuna çaba harcamıştı. Hangi çalgıyı çaldığın umurumda değil diyordu ama bacakların kapalı çalman koşuluyla. Ancak Nina da Conte'nin Billy Sanchez'in sert kabuğunu kırmasını sağlayan da bu vapur düdükleriyle şehvet gösterileri olmuştu. Nina da Conte, onun kabadayı olarak yaptığı ve iki ünlü soyadının pek güzel desteklediği o üzücü şöhretinin altında, korku içinde ve yumuşacık, kimsesiz birini keşfetmişti. Elinin kemikleri kaynarken birbirlerini öyle iyi tanımışlardı ki, yağmurlu bir öğle sonrasında, Evde yalnız kalıp da Nina da Conte onu genç kızlık yatağına götürdüğünde, aşkın ne kadar kolaylıkla geliverdiğini Billy Sanchez kendisi de şaşmıştı. Neredeyse 2 hafta boyunca her gün o saatte, o tarihi yatağın cennetinden, kendilerinden önce geçmiş olan sivil savaşçıların ve doymak bilmez büyük annelerinin portrelerindeki şaşkın bakışların altında, çırılçıplak oynaşmışlardı. Sevişmeye ara verdiklerinde bile, körfezdeki gemilerin süprüntülerinin ve bok kokularının esintisini içlerine çekerek, saksafonun susmasıyla gelen sessizliğin içindeki avludaki, gündelik yaşantının gürültülerini, muz ağaçlarının altındaki kurbanın çıkardığı tek noktaya, hiç kimseye ait olmayan, mezardaki suyun damlamasına ve hayatın daha önce tanımaya fırsat bulamamış oldukları adımlarına kulak vererek, açık pencerelerin önünde çırılçıplak yatmayı sürdürüyorlardı. Nina da Conte'nin annesiyle babası eve döndüklerinde, onlar aşkta öylesine ilerleme kaydetmişlerdi ki, artık dünyada başka şey yapamaz olmuşlardı ve bunu, her defasında yeniden keşfetmeye çalışarak, her saat, her yerde yapıyorlardı. Önceleri, Billy Sanchez'in babasının kendi suçluluk duygularını yatıştırmaya çalıştığı spor arabaların içinde, ellerinden geldiğince iyi yapmışlardı. Daha sonraları arabalar artık onlar için fazlasıyla kolaylaştığında, kaderini onları ilk kez karşılaştırmış olduğu Marbella'daki boş plaj kulübelerine geceleri girer olmuşlardı. Hatta Kasım Karnavalı'nda kılık değiştirerek, birkaç ay öncesine kadar Billy Sanchez'in zincirli çete üyelerine katlanmak zorunda kalan mamaların koruması altında, eski köle mahallesi Getsemani'deki kiralık odalara bile girmişlerdi. Nina da Conte bu kaçamak sevişmelere eskiden saksafona gösterdiği aynı çılgınca tutkuyla veriyordu kendisini. O derece ki sonunda evcilleşmiş Haydudu'na kendine bir zenci gibi davranması gerektiğini söylediğinde o ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. Billy Sanchez ona her zaman çok iyi ve hep aynı coşkuyla karşılık vermişti. Artık evlendiklerinde, Atlantik'in ortasında hostesler uyurlarken, uçağın tuvaletine zorlukla ve zevkten çok gülmekten ölecek hallerde kapanıp sevişme görevlerini yerine getirmişlerdi. O sıralarda, düğünden 24 saat sonra Nina Doconte'nin 2 aylık hamile olduğunu yalnızca kendileri biliyorlardı. Böylece Madrid'e vardıklarında kendilerini doyuma ulaşmış 2 aşık gibi hissetmekten çok uzaktaydılar. Ama yeni evlenmiş saf aşıklar gibi davranmak için yeterince rezervleri de vardı. Her ikisinin de anne ve babaları her şeyi önceden düşünmüşlerdi. Onlar uçaktan inmeden önce bir protokol görevlisi uçağın first class bölümüne girerek Nina da Conte'yi anne ve babasının düğün hediyesi olan kenarlarına pırıl pırıl siyah parça geçirilmiş beyaz vizon mantoyu vermişti. Billy Sanchez'e de o kışın yeni modası olan içi kürklü süet bir paltoyla onu havaalanında beklemekte olan sürpriz bir arabanın markasız anahtarlarını. Ülkesinin diplomatik misyonu onu şeref salonunda karşılamıştı. Büyükelçi ile eşi, yalnızca her ikisinin de ailesinin ezelden beri dostları olmakla kalmıyorlardı. Büyükelçi aynı zamanda Nina da Conte'nin doğumunda hazır bulunan doktordu. Ve onu öyle ışıl ışıl ve taptaze bir gül demetiyle bekliyordu ki üzerinde su serpintileri bile yapma gibi görünüyordu. Nina, yeni evli olarak biraz vakitsiz olan durumundan kendini rahatsız hissederek her ikisini alaylı öpücüklerle selamlamış, sonra da gülleri almıştı. O sırada gülün sapındaki bir diken parmağına batmış ama o bu aksiliği son derece sevimli bir bahaneyle geçiştirmişti. Bilerek yaptım demişti, yüzüğüme dikkat edesiniz diye. Gerçekten de bütün diplomatik misyon elmaslarının kalitesinden çok iyi korunmuş antika bir parça olmasından dolayı herhalde bir servete mal olan yüzüğün ihtişamına hayran kalmıştı. Ama hiç kimse parmağının kanamaya başladığını fark etmemişti. Daha sonra hepsinin de dikkatleri yeni arabaya çevrilmişti. Büyükelçi onu havaalanına götürüp altın yaldızlı kocaman bir fiyonkla selofan kağıdına sardırma inceliğini göstermişti. Billy Sanchez onun bu dahice buluşunu pek beğenmemişti. Arabanın ne olduğunu görmeye öylesine can atıyordu ki ambalajı bir çekişte yırtıp atmış ve soluğu kesilmişti. Koltukları gerçek deri kaplı, son model bir üstü açılır kapanır Bentley'di. Gökyüzü kül renkli bir örtüyü andırıyor. Guadarrama'da insanın içine işleyen buz gibi bir rüzgar esiyordu. Ve açıkta olmak hiç de hoş değildi. Ama Billy Sanchez henüz soğuk kavramını tanımıyordu. Diplomatik misyondakilerin nezaketten donduklarının farkına bile varmadan, arabayı en küçük ayrıntılarıyla tanıyana kadar onları üstü açık park yerinde tuttu. Sonra büyükelçi, öğle yemeğinin hazırlanmış olduğu resmi ikametgaha kadar ona yol göstermek üzere yanına oturdu. Yolda giderlerken ona kentin en tanınmış yerlerini gösteriyordu. Ama o, dikkatini yalnızca arabanın büyüsüne vermiş gibiydi. Ülkesinden ilk kez ayrılıyordu. Hep aynı sınıfı okuyarak, bütün özel ve resmi okullardan geçmiş. Sonunda duygudan yoksun bir halde ortada kala kalmıştı. Kendisininkinden farklı bir kentin bu ilk görüntüsü. Güpegündüz ışıkları yanan gri renkli blok apartmanlar, yaprakları dökülmüş ağaçlar, uzaktaki deniz, her şey yüreğinin bir kenarına itmeye çabaladığı o kimsesizlik duygusunu artırıyordu. Yine de az sonra farkına bile varmadan unutkanlığın ilk tuzağına düştü. Mevsimin ilki olan ani ve sessiz bir fırtına bastırıvermişti ve öğle yemeğinden sonra Fransa'ya doğru yolculuklarına devam etmek üzere Büyükelçinin evinden çıktıklarında kenti pırıl pırıl bir karla örtülmüş buldular. O zaman Billy Sanchez arabayı unuttu ve herkesin gözleri önünde, sevinç çığlıkları içinde, avuç dolusu karları kafasından aşağı atarak, üzerinde paltosuyla sokağın ortasında, karların içinde yuvarlandı. Nina da Conte, parmağının kanamakta olduğunu ilk kez, fırtınanın ardından berraklaşmış öğle sonrasında, Madrid'den çıktıklarında fark etti. Şaşırmıştı. Çünkü Büyükelçinin, resmi yemeklerden sonra İtalyanca olarak opera aryaları söylemekten hoşlanan karısına saksafonla eşlik etmiş ve yüzük parmağındaki rahatsızlık pek dikkatini çekmemişti. Daha sonra sınıra doğru en kestirme yolları kocasına tarif ederken parmağını her kanayışında hiç düşünmeden emiyordu. Ve ancak Pirenelere vardıklarında aklına bir eczane aramak geldi. Sonra da günlerdir gecikmiş olan bir uykuya daldı ve araba sanki sular içinde gidiyormuş gibi kabusa benzer bir duyguyla birdenbire uyandığında parmağına sarılı mendili uzun bir süre aklına getirmedi. Işıklı gösterge tablosunda saatin 3'ü geçtiğini görerek aklından şöyle bir hesap yapmış ve ancak o zaman Bordo'ya, aynı şekilde Angoulême ve Poitiers'e de uğramadan yola devam ettiklerini ve kabaran suların kapladığı Loire bendinden geçmekte olduklarını anlamıştı. Ayın ışığı sisin altından süzülüyor, çamlar arasında şatoların silüetleri peri masallarını andırıyordu. Bölgeyi ezbere bilen Nina da Conte, artık Paris'ten 3 saat kadar uzaklıkta olduklarını hesapladı. Billy Sanchez ise hala gözünü kırpmadan direksiyon başındaydı. "Ne korkunçsun," dedi ona. "Hiçbir şey yemeden 11 saattir araba kullanıyorsun." Billy Sanchez, yeni arabanın verdiği sarhoşlukla hala boşlukta gibiydi. Uçakta çok az ve kötü uyuduğu halde, kendini uyanık ve şafakta Paris'e rahatlıkla varacak kadar güçlü hissediyordu. "Büyükelçilikteki yemek beni hala idare ediyor," dedi. Sonra da mantıksızca ekledi. "Ne de olsa Cartagena'da sinemadan daha yeni çıkıyorlardır. Saat 10 filan olsa gerek." Yine de Nina da Conte, onun araba kullanırken uyuyakalmasından korkuyordu. Madrid'de kendilerine vermiş oldukları onca hediyenin arasından bir kutuyu açtı ve kocasının ağzına bir parça portakal şekerlemesi koymaya çalıştı. Ama o ağzını kaçırdı. "Sert erkekler tatlı yemezler," dedi. Orleans'dan biraz önce sis dağılmış, koskoca bir ay karlı tarlaları aydınlatmıştı. Ama Paris'e gitmekte olan kocaman sebze kamyonlarıyla, şarap tankerlerinin kalabalığı yüzünden trafik daha zorlaşmıştı. Nina da Conte, kocasına direksiyonda yardımcı olmayı isterdi. Ama bunu ima etmeye bile cesaret edemedi. Çünkü daha birlikte çıktıkları ilk defasında, bir erkek için karısının araba kullanmasına razı olmasından daha küçük düşürücü bir şey olamayacağı konusunda onu uyarmıştı. Nina da Conte neredeyse 5 saatlik iyi bir uykudan sonra kendini çok zinde hissediyordu. Ayrıca anne ve babasıyla yaptığı sayısız yolculuk nedeniyle çok küçüklüğünden beri tanıdığı Fransa'nın bir taşra otelinde kalmadıklarına da seviniyordu. "Dünyada buradan daha güzel bir ülke olamaz," diyordu. "Ama bedava bir bardak su verecek kimseyi bulana kadar insan susuzluktan ölebilir." Bundan öylesine emindi ki son dakikada el çantasına bir sabunla bir rulo tuvalet kağıdı koymuştu. Çünkü Fransa'daki otellerde sabun hiç bulunmazdı. Tuvaletlerdeki kağıt da küçük kareler halinde kesilip bir çengele asılmış, bir önceki haftanın gazeteleri olurdu. O anda hayıflandığı tek şey, bütün bir geceyi aşksız boşa harcamış olmalarıydı. Kocası hemen karşılık verdi. "Ben de şimdi karda yatmak müthiş bir şey olsa gerek diye düşünüyordum," dedi. "İstersen hemen burada." Nina de Conte bunu ciddi ciddi düşündü. Kar yolunun kenarında, ay ışığı altında, karın yumuşak ve sıcak bir görünümü vardı. Ama Paris'in varoşlarına yaklaştıkça trafik daha yoğunlaşıyordu. Aydınlatılmış sanayi bölgeleri ve bisikletli işçiler de vardı. Mevsim kış olmasaydı hava çoktan aydınlanmış olurdu. "Paris'e kadar beklemek daha iyi olacak," dedi Nina da Conte. Evli insanlara yarışır biçimde temiz çarşaflı, sıcacık bir yataktı. "İlk kez beni reddediyorsun," dedi kocası. "Tabii," dedi o da, "ilk kez evliyiz." Şafak sökmeden az önceki yoldaki bir lokanta yüzlerini yıkayıp şişlerini ettiler ve kamyoncuların kırmızı şarapla kahvaltı ettikleri tezgahta sıcak kruvasanla bir tür ay çöreği, çebilenin notu, kahve içtiler. Nina da Conte tuvaletteyken bluzunda ve eteğinde kan lekeleri olduğunu fark etmişti. Ama onları yıkamaya kalkışmadı. Sırılsıklam mendili çöpe attı. Nikah yüzüğünü sol eline geçirdi ve yaralı parmağını su ve sabunla iyice yıkadı. Dikenin battığı yer neredeyse görünmüyordu bile. Yine de arabaya biner binmez yeniden kanamaya başlamıştı. Bu yüzden Nina da Conte, tarlalardan esen dondurucu rüzgarın iyileştirici gücü olduğu inancıyla kolunu pencereden dışarı sarkıttı. Bu da işe yaramamıştı ama hala telaşa kapılmıyordu. Biri bizi bulmak isteyecek olsa çok kolay olurdu dedi her zamanki tatlılığıyla. Yalnızca kardaki kan izlerimin peşinden gelmesi yeter. Sonra bu söylediğinin daha iyice düşündü ve günün ilk ışıkları altında yüzü pembeleşti. Düşünsene dedi. Karda Madrid'den Paris'e kadar kan izleri. Bir şarkı sözü olarak sence de güzel olmaz mıydı? 14. ayrımın sonu sayfa 172.